bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Türkçe Of. Tepkiler ve yorumlarla 16. basım. Feyza Hep Çilingirler. 1. kaset 1. yüz. Remzi Kitabevi. 16. basım. Ekim 2001. İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Türkiye kabuk değiştiriyor. Kitle iletişim araçları yaygınlaşıyor. Küreselleşme süreci tüm toplumu etkiliyor. Peki, kültürel kimliğimizin, özbenliğimizin en önemli üyesi olan dilimiz, güzel Türkçemiz bu oluşumlar karşısında ne durumda? Feyza Hep Çilingirler, akıcı bir dille yazdığı bu kitabında doğrudan doğruya medyatik Türkçe'ye ve yaygın yanlışlara değiniyor. Türkçe Of'u okurken hem eğlenecek hem de bilgileneceksiniz. Feyza Hep Çilingirler. Ayvalık'ta doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nu ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1971. Çeşitli lise ve üniversitelerde çalıştı. 1984'te 1402 sayılı sıkı yönetim yasasıyla sürüldüğü Karadeniz Üniversitesi'nden istifa ederek ayrıldı. 1994'te Özel İnanç Lisesi'nden emekli oldu. Şu anda İstanbul'da bir dershanede çalışmaktadır. Yazmaya şiirle başladı. 1966. 1979'da Kültür Bakanlığı'nın açtığı Çocuk Yapıtları Yarışması'nda Yanlışlıklar adlı oyunuyla başarı ödülünü kazandı. Öykü kitapları Sabah Yolcuları, Akademi Kitabevi 1981 Öykü Birincilik Ödülü, Eski Bir Balerin 1985 Sait Faik Hikaye Armağanı, Ürkek Kuşlar Kırlangıçsız Geçti Yaz, 1989 Yunus Nadi Armağanı Öykü İkincilik Ödülü ve Balkan Yazarlar Karşılaşması 1991 Borski Gurumen Ödülü, Öyküler adı altında tek kitapta toplandı, gençler için yapılan seçmeler. 3.1 çizgi adıyla yayımlandı. Öyküleri çeşitli antolojilerde yer aldı ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Sırp, Hırvatça çevrildi. Uçtu Uçtu Pelin Uçtu adlı çocuk romanı, 1985 Sıtkı Dost Çocuk Romanı yarışması üçüncülük ödülünü kazandı. Çirkin Prenses adlı çocuk oyunu çeşitli tiyatrolarda oynandı ve kitaplaştı. Yazarın tek romanı, Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar ise 1993 yılında yayımlandı. Ön söz gibi. Ölümünün 30. yılında sevgili annemin aziz anısına. İki haftada bir yeryüzünden bir dil daha eksiliyor. Ne zaman buna benzer bir haber okusam Türkçe ile ilgili kaygılarım artıyor. Ne yapabilirim diye yeniden düşünmeye başlıyorum. Siyah Beyaz gazetesinde dil yazıları yazmaya başlamam da bu nedenlidir. Bu yazıları genişletip elinizdeki kitabı oluşturmaya karar vermemdi. Pek çoğumuzun Türkçe konusuna duyarlı olduğunu biliyorum. İnsanlar yanlış yapmak istemiyorlar ama yanlış yapmamak için ellerinde ne var? Edinmedikleri bir bilgiden yararlanmaları elbette söz konusu değil. Nerede öğretiliyor Türkçe? Örgün öğretim içinde okullarımız yeterli bir Türkçe bilgisi, bilinci, sevgisi veriyor mu? Hayır. Yaygın öğretim diyebileceğimiz yazılı, görsel, işitsel basın bu konuda yardımcı olabiliyor mu insanlara? Yine hayır. Türkçe konusunda gerçekten titizlik gösteren kişiler bile çoğu kez eleştirdikleri yanlışları yapmaktan kurtulamıyorlar. Bunda dil bilimcilerin ortak bir dil, ortak bir kavrayış geliştirememiş olmasının payı var. Türkçenin hangi yöntemle daha iyi öğretilebileceğinin hiç tartışılmamış olmasının, herkesin yanlışlardan yakınırken doğrusunun ortaya konmamış olmasının, daha pek çok şeyin. Bunları söylerken Türkçe duyarlılığının arttığını, birçok kişinin gazetelerde dil yazısı yazmaya başladığını unutuyor değilim. Ancak yakından bakıldığında bu yazarlardan çoğunun Türkçe diye Osmanlıca'nın kurallarını dayattığını, kullanımda eski ya da yabancı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılmasından öte pek bir yanlış bulamadıklarını da görmüyor değilim. Camisi mi doğrudur, camii mi, pantolon mu diyelim, pantolon mu, hastane mi yazalım, hastahane mi? Bu sorular gündeme getirildiğinde Türkçe konusunda aydınlanmış olmamak bir yana, dil bilinci iyice bulanıklaşıyor. Ayrıca sürekli olarak bunlar tartışıldığına göre Türkçenin bundan başka ve daha ciddi bir sorunu olmadığı yargısı güç kazanıyor. Öte yandan yine tek sorun buymuş gibi Türkçe hızla doluşmakta olan yabancı sözcükleri dikkatimiz çekiliyor. Dilde kirlenme diye adlandırılan bu sorunu çözmek için yasa taslakları hazırlanıyor. Yasakçı zihniyet yeni bir yasak alanı bulmanın sevinciyle dört elle sarılıyor konuya. Bu arada unutulanlar söz diziminden vurguya, yazımdan noktalamadan tonlamaya, anlamdan anlatıma bütünüyle Türkçe oluyor. Türkçe yalnızca yabancı sözcüklerden ibaret değil ki. Türkçe'ye özen göstermek, yabancı sözcük kullanmamak ya da kullanıldığında bunları doğru yazıp söylemeye dikkat etmek de değil. Türkçenin özel yapısı, kendine özgü kuralları var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Yeni bir dil bilgisi kitabı yazıp bütün bu düşündüklerimi açıklayabilirdim. Öyle yapmadım. Böyle bir kitabın hem çok kuru olacağından hem de yalnızca konuyla doğrudan ilgilenenleri hedef kitle alacağından çekindiğim için. Medyaya yönelik eleştirilerimle dil kavrayışımı birleştirerek keyifle okunabilecek bir kitap oluşturmak istedim. İstedim ki bu kitap bir medya eleştirisi kitabı da olsun, bir dil yanlışları kitabı da. Bu yüzden bütün örnekleri yazılı, daha çok da görsel basından seçtim. Yanlış kullanım örneklerini aldığım kişilerden beni bağışlamalarını dilerim. En iyi yöntemin yanlışlıktan kalkarak doğruya ulaşmak olduğunu, kalıcı bilginin en iyi bu yolla edinilebileceğini düşündüğüm için böyle davrandım. Gözüm en çok gençlerdi. Bu kitabı en çok onların okumasını, okurken gülümsemelerini, yararlanabileceklerse de yararlanmalarını diliyorum. Kitabı yazmamda, basmamda katkısı olan herkese teşekkür ederim. Feyza Hepçilingirler. Siyasilerin dili. Seçim dönemi, parti başkanlarıyla ileri gelenlerinin beyaz camda daha fazla boy göstermesi demek. Siyasilerimizi, milletvekili adaylarımızı, gelecekteki bakanlarımızı medya aracılığıyla daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz böylece. Elbette medya patronlarının, televizyon ve gazete yetkililerinin tanımamızı uygun gördükleri liderleri, onların kendilerine ya da medyanın onlara yakıştırdığı yeni imajlarıyla tanıyoruz. Doğudaki savaş, ekonomik krizlerin faturasını, niye hep bizim ödemek zorunda kaldığımız, düşünce suçu gibi sakıncalı konulardan söz edilmeyecek, böyle şeyleri anlatıp da içinizi karartacak liderler bir yolu bulunup ekrandan uzak tutulacak. Her ne kadar bütün partilere kendini tanıtma ve anlatma olanağının eşit bir biçimde sağlanacağı söylense de birileri ötekilerden daha eşit olacak. Siyasilerimizin yeni seçimlerde ne söyleyeceklerini bilemem ama daha önce çeşitli nedenlerle söylediklerinden bir bölümü notlarım arasında. Bakalım siyasilerimiz ana dillerini nasıl kullanırlarmış. Protokol sırasıyla başlayalım. Süleyman Demirel bir mesajında 18 Ocak 1995 şöyle diyor. Türkiye büyümesini müspete çevirmek zorundadır. Önce Türkçeleştirelim. Türkiye büyümesini olumluya çevirmek zorundadır. Olumsuz yönde büyümek de olur mu? Olur. Uğurlar ve kanser hücreleri söz konusuysa. O zaman Cumhurbaşkanı şu ana kadar Türkiye'nin bir uğur gibi büyüdüğünü mü söylüyor? Bundan sonra büyümenin yönünü olumluya çevirmek zorunda olduğumuza göre baba galiba pek sağlıklı bulmuyor büyümemizi. Bu arada devletin ve hükümetin başındakilere baba, ana demekten hoşlanmamızı padişahlık geleneğinin bir uzantısı olarak gördüğümü de söylemeliyim. Padişah ve tebaası alışkanlığını pek atamamışız içimizden. Padişaha yakın olmanın prestij kazandırması gibi bir yolunu bulup yöneticilerle aramızda akrabalık kurmaya çalışmamız bundan. Yoksa onlar da herkes gibi görevlerini yapıyorlar ve maaşlarını alıyorlar. Tansu Çiller'in söyledikleri ise Türkçe yanlışı olmaktan çıkıp gaf olarak algılanıyor çoktandır. Hangi birini saymalı? Karabüklülere sevgili Karagümrüklüler diye seslenmişti. O bir İstanbul kızı. Karagümrüğü Karabük'ten daha iyi bilmesinden doğan ne olabilir? Gördüğü her üniformalıyı asker sanması da yetişme koşullarıyla açıklanabilir. belediye zabıtasını merhaba asker diye selamlamıştı ya. Samsunlulara Malazgirt kahramanlarının torunları diye seslenmesi Amerikan tarihini Türk tarihinden daha iyi bilmesiyle partisinin simgesi kır ata, ak at, beyaz at hatta white horse demesi gerçek bir Amerikalı oluşuyla kolayca açıklanabilir. Böyle birkaç kalemde sayılacak gibi değil ki gaflar. Ebu Feyz Elçi Bey ile Haydar Aliyev'i karıştırıp Ali Bey demesini nasıl açıklayacağız? Silahlı kuvvetler yerine silahlı güçler demesini, Azerbaycan'daki isyan için memnuniyetle izliyoruz yorumunu nasıl açıklayacağız? Bir bombalamadan sonra ölü kaybı olmamıştır biçiminde bir açıklama yapmıştı örneğin. Ölüleri sağ salim mezarlarına taşımayı başarmışız demek. Bu arada kaybettiğimiz hiçbir ölü olmamış. Güven oyu yerine güvenlik oyu demesi, kendisiyle ilgili bir güven oylaması söz konusu ise kendisini güvenlikte hissetmek anlamına alınabilir. Uluslararası terör ve bu konuda işbirliğine hazırız biçimindeki sözleri belki de o zamanlar pek farkında olmadığımız devlet, mafya, siyaset ilişkilerini, Susurluk çetesini ilk kez ele veren önemli açıklamalardı. Anlamadık ki. Yine dili sürçüyor sandık. 7'den 70'e herkesin bildiği kol kırılır yen içinde kalır atasözünü bilmiyor olabileceğini düşündük. Oysa o kol kırılır yeni içeride kalır dediğinde belki çete suçlarını ve suçlularını açıklamayacağının şifresini veriyordu. Ama ne olursa olsun Türk Ceza Kanunu'nda Türkçeyi kasıtlı olarak kötü kullanmak maddesi olsa Çiller'in bu konudaki suçları TEDAŞ'ı, TOFAŞ'ı aratmayacak, hüküm giymesine yol açacak kadar çok. Murat Karayalçın bir açıklama yapmış. TRT haberlerinden 18 Eylül 1994 aynen aktarıyorum. Gerekli şartların oluşması halinde ara seçimlerin yapılması gerektiğini söylemiş. Hiçbir şey söylememekle eş anlamlı bir açıklama bu. Gerekli koşullar yoksa ara seçim değil yemek bile yapamazsınız. Işın Çelebi şöyle buyurmuş. Türk toplumu siyasete olan inancını kaybettiği inancında değilim. Türkçesinin bozukluğunu aldırmasak da söylediğine katılmak mümkün değil. Bugün tam tersi çok rahat kanıtlanabilir. Türk toplumu siyasete olan inancını kaybetmiştir. Sıradan yurttaş oy verecek parti bulmakta zorluk çekiyor. Azimet Köylüoğlu da diyor ki, buradaki amacımız Batı standardına Türkiye'deki terör olayını çekmek. Demek standart dışı terör yapılıyormuş Türkiye'de. Terörü Batı standardına uydurursak sorun kalmıyor. Ahmet Özal'dan da bir alıntı yapalım. Rahmetlinin gönlü kalmasın. Bu uçakları babam almıştır devletin prestiji için. Onu taşıyacak insanların emniyeti için. Birkaç uçak pek ağır bir yük sayılmaz. Kimlerin ne pisliklerini taşımışız biz. Birkaç uçağın lafı mı olur? Erbakan konuşuyor. Hanımdan muhtarlarımız var. Ne demek istiyor? Hani tahtadan kulübe, çamurdan heykel, naylondan oyuncak olur ya öyle. Hanımdan muhtar. Recep Tayyip Erdoğan da mezarlığın içindeki cam evini dozerlerle yıkmasını açıklamak için diyor ki, annemizin babamızın yatır olduğu bir mezarlıkta. Hadi bakalım, Recep Tayyip'in annesinin babasının yatır olduğunu biliyor muydunuz? Demek onurlu surat yatır oğlu olmaktan geliyor Erbakan'dan değil. Umalım ki siyasilerimiz yeni bir seçimde ne kadar içtenliksiz olsa da söylemek istediklerini söylesinler, söylemek istemediklerini değil. Haberlerden ne haber? Where Are You Going Türkçe konulu panelde 23 Ekim 1995 söyledikleri jüride Gülizar'ın başına dert olmuş. Number One TV'nin haber spikeri Gözde Tan, Gülizar hakkında 2 milyarlık tazminat davası açmış. Radyo ve televizyonun ilk spikerlerinden jüride Gülizar, bu işe 24 yılını vermiş bir insan. Demokrasi yerine demokrasi, tarikat yerine tarikat denmesine elbette sinirlenecek. Mankenler spikerlik yapmasın demiyorum. Kim neresini isterse açsın ama haberler böyle okunmasın diyor. 3 Aralık Cumhuriyet. Jülide Gülizar'ın istediği zaten olması gerekenler. Sözcükleri doğru dürüst seslendiremeyen, vurgulaması tonlaması kötü olan, üstelik yerel ağız özelliği taşıyan kişiler spiker olabilir mi? Türkiye'de olur. Yüzü, göğüsleri, bacakları güzelse, hele bir de güzellik kraliçesi falan seçilmişse kim bakar diksiyonuna? Jülide Gülizar gerekenleri çok yalınlaştırıyor. Dikkati haberden başka yere çekmeyecek şeyler giyilmesini ve sözcüklerin doğru söylenmesini istiyor, o kadar. Gülizar'ın konuyu açmasına teşekkür ederek biz de bir bakalım haberlere. Bir televizyon haberleri sunuyor. Yalan rüzgarının oyuncularından okullarda alınan bağışa kadar bir dizi yelpazemiz var. Bu haber tanıtımı değil, yelpaze reklamı. Haberleri beklerken dizi dizi yelpaze, hangisini beğenirseniz. Bir başkası da haber programlarını ille de izlememizi istiyor. Pazar günü lütfen koltuğunuzun başında olun. Otursak olmaz mı? Program epeyce uzun çünkü. Üzücü bir olay sonucu jokey düşüyor. Şu sonuç sözcüğü çok gelişi güzel kullanılıyor. Jokey'in düşmesi bir sonuç değildir. Olsa olsa bir sondur. Son sözcüğü de dikkatli kullanılmalı elbette. Şöyle değil. Londra'da özgürlük gösterilerinin sonu kötü bitti. Son bir daha nasıl bitsin? Bu da bir haber başlığı. Katliamda ihmal var. Gereğince uygulanamamış bir katliamdan söz ediliyor. 100 kişinin öldürülmesi planlanmış ama ihmal yüzünden yalnızca 10 kişi öldürülebilmiş sanki. Televizyon kanalı da katliamı örgütleyen caninin ağzından konuşuyor bu durumda. Oysa söylenmek istenen gerekli önlemlerin alınmaması yüzünden katliam yapıldı. İhmal katliam için değil, önlemi alması gerekenler için söz konusu. Bir başka katliam haberi. Rusya'nın bu katliamı sözde uygar olduğundan bahseden Batı tarafından göz ardı ediliyor. Batı neden bahsediyormuş? Biz sözde uygarız mı diyormuş? Kendisinden sözde uygar diye söz edene rastladınız mı hiç? Ya sözde uygar olan Batı dersiniz ya da uygar olduğundan bahseden Batı. Vapurdan atlayan genç kız yalnızca ATV'di. Böyle. Haberin içinde olmadığı sürece televizyon kanallarının adını vermek ve tarihi söylemek istemiyorum. Amacım olumsuz propaganda yapmak değil, yanlışları gösterip düzeltilmesini sağlamak yalnızca. Kız denizden çıkarılıp televizyon stüdyosuna mı getirilmiş? Olmaz değil, öylesinde gördük ama burada kastedilen kızın görüntüsü. Türkiye'nin Alevi-Sünni gibi bir sorunu olduğunu sanmıyoruz. Ama var olan bu sorun var ise bu gece siyaset meydanında çözümleyeceğimizi sanıyoruz. Ali Kırca. Bu sorun var mıymış, yok muymuş? Anlayan biri gelsin. Mehmet Topaç'ın öldürülmesindeki esrar perdesi sürerken. Perde sürer mi? Perde kalkar ya da kalkmaz. Sürmek ne demek? Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii ile meşgul olmasını fırsat bildiği bildiriliyor. Yanlış nerede? Nınların arka arkaya söylenmesi mi? Fırsat bildiğinin bildirilmesi mi? Onlar da yanlış ama daha kötüsü var. Sözü edilen ülke Hawaii değil, Haiti. Şişli Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinde, savcı Suudi Gürel'e verdi ifadesini. İfadesinde ifade vermek, rüya içinde rüya görmek gibi bir şey olmalı. Hoş. Bu yıl, İstanbul'da törenlerin İstanbul'un dört bir yanında değişik faaliyetlerle kutlanması planlanıyor. Törenler kutlanacakmış gibi görünüyor. Oysa kutlanacak olan 29 Ekim bayramı. Sağlık Bakanı, bakanın bu konuda soruşturma açıp açmayacağı konusunda bakanlar ve konular fazla, birer tanesi yeterdi. CHP Genel Kurultayı anlatılıyor. Birdenbire havada yumruklaşmaların geldiğini gördük. Siz havada yumruklaşma nasıl olur diye düşüne durun, üstelik geliyor bu yumruklaşmalar, spiker sürdürüyor konuşmasını. Havada yumruklar uçuşuyor. Bu kadar da olmaz. Yumruklar ait oldukları kollardan kopmuş, havada mı uçuşuyormuş? Görüldüğü gibi sorun spikerlerle bitecek gibi değil. haber metinlerini hazırlayanların da ivedilikle Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Biz zaten Avrupalıyız. Bütün gazeteler kocaman manşetlerle yazdı. Gümrük birliğine girdiğimize göre artık Avrupalı olmuşuz. Havai fişeklerin atıldığı şenlikler düzenlendi. Bu arada havai fişek kamyonu da patladı ama olsun, zarar ziyan yok, şenliğe renk katmış oldu. Futbol maçlarında tempolar tutuldu. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi, bu gelen Türklerin ayak sesleri. Yalnız ayak seslerimizi göndermenin ne alemi var, kendimiz de gitsek diye düşünürken birden aklıma geldi. Biz zaten Avrupalı değil miydik? Yıllarca Erevizyonlarda ne kadar? Zaman zaman onlardan çok Avrupalı olduğumuzu kanıtlamadık mı? Tam da petrol krizi sırasında gönderdiğimiz parçanın adını İngilizce olduğunu sandığımız bir biçimde yazmıştık. Petr, oil diye. Aman petrol, canım petrol diye kıvırtmalarımızı kim unutabilir? İngilizler bu sözcüğün kendi dillerindeki crude oil ya da petroleum ile benzerliğini kuşkusuz keşfetmişler. Ama bunu Türkçe bir sözcük sandıkları için bize puan vermemişlerdi. Bunu Avrupa'ya kendi sorunları olarak bıraktık. Büyüklüğümüzden işin üstesine gitmedik. Bir başka kez bir başka parçayla kendimizi temsil etmeyi onur saydık. Gerçek yaşamda da asla vazgeçemediğimiz görsel ve işitsel sanatların en saygınının adını taşıyan bir parçayla katıldık yarışmaya. Opera. Bizi anlamadıkları gibi operayla dalga geçtiğimizi bile sandılar. Oysa en az onlar kadar önemsiyorduk operayı. Avrupa bizi hiç anlamadı. Üstelik bu yargı yalnızca bugüne ilişkin değil, şanlı tarihimizde de hep öyle oldu. Viyana kapılarını kaç kez çaldık. Kahramanlığımızdan söz edip destanlar düzecekleri yerde utanmadan kalkıp bizi barbarlıkla suçladılar. Yalnız Avrupa değil, Balkan ülkeleri de öyle. Sıradan sümüklü çocuklarını toplayıp sadrazam bile yaptığımız halde devşirmeci saydılar bizi. Yok, her yaz Avrupa işlerine kadar giriyormuşuz da ganimet topluyormuşuz. Bu barbarlık değilmiş de neymiş? Geçiniz efendim, biz barbarsak siz bizden kaç kat daha barbarsınızdır. Biz efendiliğimizden yutuyoruz bunları. Avrupa bizi hiç anlamadı. Oraya gönderdiğimiz işçiler gibi olduğumuzu sandı. Oysa onlar burada da öyledirler. Köylüdürler, kabadırlar, bize hiç benzemezler. Bizi Avrupa'da temsil etmeleri düşünülemez bile. Neymiş, karılarını kızlarını dövüyorlarmış, öfkelerini alamazlarsa öldürüp parçalarını tren yollarına atıyorlarmış, banyo küvetinde kurban kesiyorlarmış. Bunları hep bizi küçük düşürmek için anlatıp durdular. Bir kere biz tren yollarını çoktan işlevsiz hale getirdik. Komünist değildik ki tren yollarına önem verelim. Ayrıca bizim karımız kızımız dövülüp öldürülse sesini bile çıkarmaz. Değil gazetecilerin, bitişik komşusunun bile haberi olmaz. Ayrıca bizim kapı önlerimiz, cadde ve sokaklarımız var. Niye kurbanlarımızı görgüsüzce banyo küvetlerinde keselim? Avrupa bizi hiç anlamadı. Hala kadınlarımızın çarşaf giyip peçe taktığını, erkeklerimizin cübbeli sarıklı sokaklarda dolaştığını sanıyorlar. Zahmet edip gelsinler de bir baksınlar. Kravatlı, ceketli erkeklerimiz, mantolu, hatta şapkalı kadınlarımız var mıymış, yok muymuş? Avrupa bizi hiç anlamadı. Bütün kültürümüzün şiş kebapla dönerden bir de folklor ekiplerinden ibaret olduğunu sandı. Oysa bizim Adnan Saygun, İlhan Mimaroğlu, Okay Temiz gibi bestecilerimiz, Leyla Gencer, Sunakan, İdil Biret gibi yorumcularımız, Abidin Dino, Nuri İyem, Burhan Doğançay gibi ressamlarımız, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Yaşar Kemal gibi şair ve yazarlarımız var. Gelip görsünler onları nasıl el üstünde tuttuğumuzu. Yalnız öldükten sonra değerlerini anlamak değil, yaşarken de nasıl üstlerine titrediğimizi. Görsünler de gümrük birliğine girinceye kadar bizi Avrupalı saymayanlar yaptıklarından utansınlar. Haberleri dinlediniz. Televizyon abartılarına çoktan alıştık, biliyorum. televizyonda ilk kez diye sunulan filmin en az 3 kez daha gösterildiğini, izlerken soluğunuz kesilecek, nabzınız yükselecek, tansiyonunuz çıkacak diye ortalığı heyecana veren duyurunun çok sıradan bir gerilim ya da kovalamacadan başka hiçbir şey içermeyen görüntü bombardımanı anlamına geldiğini nasıl biliyorsak, yalnızca XTV'de olduğu söylenen haber ve röportajlarında bir gün önce ya da bir gün sonra öteki kanallarda yer alacağını biliyoruz. TRT'nin sıkıcı, resmi, soğuk bültenlerinden sonra özel kanallardaki ana haberler ya da haber programları, tanıtımları gün boyu yapılan görsel bir şenliğe dönüştürdü haberciliği. Küçük Mustafa bir daha aramıza dönemeyecek.